چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemiz ile sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programı ile sizlerle birlikteyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı, Murat Baran ve Arzu Yaman ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Recep Özden bizlere katkı sunuyor. Başlarken iletişim adreslerimizi verelim. Twitter ve Facebook adreslerimiz aynı. Çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün çok değerli bir kurumumuzu AFAD'ı konuşacağız. AFAD'ın değerli başkanı Sayın Doktor Mehmet Güllüoğlu aramızdalar. Mehmet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
AFAD'ı detaylı bir şekilde konuşacağız ama isterseniz önce sizi biraz tanıyalım.
Nasıl isterseniz hocam. Bir müddettir AFAD Başkanlığı görevini icra ediyorum. Daha önceki dönemde 4 yıl kadar Kızılay Genel Müdürlüğü de bulundum. Aslen hekimim, tıp doktoruyum. Ve yaklaşık 10 yıldır insani yardım, uluslararası insani yardım, afetler, krizlerle alakalı vazifelerde çalıştım. Tabii çok farklı ülkelerde, farklı manzaralara, bazen çok keyifli, bazen hakikaten çok acı manzaralara şahitlik ettim. Evliyim ve 3 çocuğum var. Ellerinizden öper.
Allah bağışlasın.
Çok teşekkür
Eminim
ederim.
Eminim çok değerli. Gerçekten birbirinden özverili çalışmalara imza atıyorsunuzdur. Bizler bunları yakından izliyoruz Türkiye'de ama 160'a yakın ülkeden dinleyicilerimiz var. Onlara da bu kurumu herhalde tanıtmak AFAD için fazlasıyla değer diye düşünüyorum. AFAD Türkiye'nin soft power, yumuşak güç kurumlarından birisi. Ben de doktora dersinde doğrusu bunu işliyor ve öğrencilere ödev olarak veriyorum. İsterseniz önce genel olarak biraz AFAD'ı bize tanıtsanız. Ne tür faaliyetler yapıyor, kime bağlı?
Tabii ki.
Kaç yıllık bir kuruluş?
Hepsini anlatayım hocam. AFAD 2009 yılında kurulan ve Başbakanlığa bağlı olarak kurulan bir kurum. Esasında sıfırdan kurulan bir kurum değil AFAD. Daha önce farklı bakanlıklara bağlı 3 farklı kurum birleştirilerek Başbakanlığın altında bir AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak, bir başkanlık olarak kuruluyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, eski ismiyle şu anki Çevre Bakanlığı'na bağlı, eski ismiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olan, şu anki Çevre Bakanlığı'na denk gelen Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılıyor ve oradaki bilgi birikimiyle beraber 2009 yılında AFAD kuruldu. AFAD esasında teknik olarak bir afet kurumu olarak vazifeye başlıyor 2009 yılında. Hem politikaları belirleyen hem düzenleyen bir kuruluş olarak başlıyor. 2011 yılında başlayan göç krizinden sonra kampların kurulması, kampların yönetilmesi, Türkiye'deki Suriyelilerle alakalı bütün koordinasyonun yapılması vazifesi, çünkü bir acil durum, yoğun bir insan hareketliği olması sebebiyle AFAD'a veriliyor. Son yıllarda ise artan miktarda uluslararası insani yardım yapan, sizin de ifade ettiğiniz gibi, Türkiye'nin yumuşak gücü olarak diğer başka kuruluşlarla beraber, TİKA ile beraber, yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları ile beraber, sivil toplum kuruluşuyla beraber AFAD'da bizzat devlet adına, bizzat hükümetimiz adına, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan aldığı talimatla bu vazifeyi yerine getiren bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Tabii bu süreç içinde AFAD'da kendi kapasitesini geliştiriyor. Şu an ekiplerimizin bir kısmı Bangladeş'te çalışıyor. Belki ilerleyen dakikalarda değiniriz. Dünyanın başka ülkelerine yönelik farklı farklı faaliyetlerimiz var. Gelişmeye devam ediyoruz.
Ne güzel. Aslında belki yakın zamanlarda, belki 2000'ler sonrasında devletimizin ne kadar derlenip toparlandığını, bürokrasinin, işte dağınık kamu kurumlarının ne kadar derlenip toparlandığını ve derlenip toparlanarak ne kadar aktif hale geldiğinin somut örneklerinden birisi AFAD. Az önce siz de ifade ettiniz, birçok kuruma dağıtılmış, birçok sorumlu olan kuruluşlardan oluşarak sorumluluğu teke indirmek ve etkin hale getirmek rasyonelitenin gereği. Ben de tam sizin bıraktığınız yerden soracaktım. Birçok yerde etkin. AFAD şu ana kadar ya da şu an dünyada kaç ülkede faaliyet yürütüyor?
Hocam toplamda 50'den fazla ülkede küçük ya da büyük faaliyetlerimiz oldu. Şu an tabii bizim işimiz daha çok krizlerle ve acil durumla alakalı faaliyetler. Suriyeliler ve Suriye özelinde yürüttüğümüz çok büyük faaliyetler var. Bangladeş'te bizzat arkadaşlarımız çalışıyorlar. Orada Sağlık Bakanlığı ile beraber çalıştırdığımız bir hastane var.
Bangladeş'te
Myanmar'dan göçen yaklaşık 1 milyona yakın Myanmarlı'nın, Arakanlı'nın, çünkü o bölgenin ismi Arakan diye geçiyor, Rakhine diye geçiyor. Belki sadece bunu bile uzun uzun konuşmaya değer esasında ama onlar için ki Ağustos 24 Ağustos gecesi de imzalanan anlaşmadan sonra 25 Ağustos'ta başlayan krizden bugüne kadar 600 binden fazla insan göç etti orada. Toplamda daha önce gelenlerle beraber 1 milyondan fazla insan şu an Bangladeş'te göçmen durumunda. Ki Bangladeş zaten Türkiye'nin kabaca yarısı kadar bir coğrafyaya sahip ama 150 milyondan fazla nüfusu var. Bu anlamda gelişmeye devam eden bir ülke ama hakikaten zor koşullarda yaşamak zorunda kalıyorlar Arakanlılar. Bangladeş'e yine de her halükarda teşekkür ediyoruz. Çünkü bu imkanı en azından canlarını kurtardılar insanlar. Orada arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Filistin'de hem Batı Şeria'ya hem Gazze'ye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yine Afrika'nın farklı ülkelerine yönelik desteklerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Arnavutluk'ta sel oldu, oraya yönelik. Tayland'da yine yaşanan bazı afetlerden dolayı ortaya çıkan bir iç göç ve yaşanan sıkıntılar var, oraya yönelik. Dünyanın neresinde bir afet olursa, mali imkanlarımız el verdiğince, ekiplerimiz el verdiğince, bundan birkaç ay önce İran-Irak sınırında bir deprem oldu. Bizzat ben ve ekibim oraya gittik ve bir hafta alanda çalıştık. O yüzden kimine maddi imkanlarla, kimine bizzat giderek, kimine aynı yardım göndererek faaliyetlerimiz devam ediyor. Ama açıkçası dünya bu anlamda muhtemelen önümüzdeki yıllar hem afetler hem krizler hem artan yüksek seviyeli yoksulluktan kaynaklı daha çok krize ev sahipliği yapacak gibi gözüküyor.
Bunu kimse arzu etmeyiz. Olmaması için de dua ederiz ama olduğu zaman da herhalde AFAD gibi kuruluşlar herkes yarı başında hemen dibinde görmek ister. Bu kadar faaliyetten sonra, bu kadar insani faaliyetten sonra, bu kadar ülkelerde gerçekten son derece değerli faaliyetlerden sonra herhalde devletlerin bazen engelleyici tutumları oluyor. Artık bu aşılmıştır diye tahmin ediyorum.
Hocam, ne yazık ki krizlerin bir kısmı yine devletler kaynaklı. Yani Myanmar krizinde de benzeri bir gerçeklik var ya da dünyadaki başka krizlerde de krizlerin bir kısmı politikalardan kaynaklı. Ki özellikle çatışma ve savaşla alakalı krizlerde. Şu an tabii Türkiye'de biz bazı krizleri çok yakinen takip edemiyoruz. Yemen'de, Güney Sudan'da ya da dünyanın başka bazı noktalarında çok yoğun hem çatışmalar hem de insan kaynaklı afet diyebileceğimiz hakikaten göç ya da benzeri sıkıntılar, krizler yaşamaya devam ediyor. Ve dediğim gibi bunların bir kısmı bizzat devletler kaynaklı, bizzat liderler kaynaklı olabiliyor. Dünyanın bir tarafı hakikaten açlıkla, zatürreyle, sıtmayla boğuşuyor. Bir de tabii aralarda meydana gelen ve krizleri böyle zirveye çıkarıp tekrar iyileşme dönemine sokan afetler meydana geliyor. O yüzden ne yazık ki dünyanın her yeri için devletlerden kaynaklı olarak böyle kapılar açılmıyor.
Evet, evet.
Bilakis bazı koşullarda hakikaten uzunca uğraşmamız gerekebiliyor. İşte Myanmar krizinde olduğu gibi ki bütün dünya bu anlamda ayağa kalktı neredeyse. Ama aylar süren görüşmelerden sonra Bangladeş ve Myanmar arasında bir anlaşma imzalanabildi ki o anlaşmanın uygulanmasını yakından takip etmek gerekiyor. Ya da Suriye krizi hepimizin gözü önünde meydana geliyor. Son birkaç ayda Doğu Guta'da olan olaylar hepimizin gözü önünde meydana geliyor. Ama değişmiyor. Evet, ama durduramıyoruz. Evet. O yüzden ne yazık ki devletler bu krizlerde belirleyici.
Evet.
Ve bazen açıkçası insan yardım çalışanları olarak kendimizi çok çaresiz hissettiğimizde oluyor. Bazen gözümüzün önünde bomba düşüyor ve onu durduramıyoruz. Bazen hakikaten medya eliyle takip ettiğimiz çok büyük krizler meydana geliyor ve onu engelleyemiyoruz. Ancak becerebildiğimiz kadar işte gıda, sağlık, temiz su gibi ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. O yüzden ne yazık ki hem bazı krizlerin bizzat sebebi devletler, bazı krizlerde ise devletler kolaylaştırıcı rolü çok kolay üstlenmiyor. O yüzden bu da herhalde devam edecek gibi gözüküyor.
Tabii insan arzu ediyor ki devletler bu kadar kriz çıkardıktan sonra insani yardım konusunda daha rasyonel davranabilsin ama kriz çıkarırken rasyonel davranmayanın insani yardım konusunda rasyonel davranmalarını beklemek de rasyonel değil galiba.
Aynen öyle hocam. Yani bu tespitiniz çok bence de kıymetli. Çünkü en nihayetinde olaylara bakarken sivilleri, bireyleri, insanı merkeze alsa o krizi zaten çıkarmaması gerekiyor.
Tabii, çok doğru.
Ama bazen ekonomik çıkarımlar, ekonomik çıkarlar, bazen politik çıkarlar bu yaklaşımı herhalde durduruyor diye düşünüyorum.
Maalesef. Tabii gerçekten Türkiye insan yardım konusunda işte AFAD, siz de ifade ettiniz, TİKA, Kızılay, sivil toplum örgütlerimiz devasa çalışmalar, çabalar yapıyorlar. Bunlar son derece değerli. Türkiye bu konuda epey bir mesafe kat etti. Daha önce yine sizinle de konuşmuştuk galiba. Bunun üzerine belki biraz daha ileri giderek kriz yönetimine dair, kriz çıkmamasına dair, krizleri önlemeye dair, kaynağında krizi kurutmaya dair de kuruluşlarımız, çabalarımız, katkılarımız olmalı herhalde. Siz biraz değindiniz ama ben biraz daha üzerinde durmanızı ısrar edeceğim. Suriye kriziyle ilgili ya da Suriye konusunda yaptıklarınızla ilgili. Çünkü dünya bu konuda çok konuşuyor, çok az şey yapıyor. Yani şairin ifade ettiği gibi lafını çok işittik işin klapta dediği gibi iş icraatta artık esasen. Ben biraz AFAD'ın Suriye konusunda yaptıklarını sorabilir miyim?
Hocam öncelikle isterseniz bir özet olarak krizi bir kısaca bir ifade edeyim. Suriye krizini. Hı hı. 2011 yılında Arap Baharı'nın ilerleyen aylarında, çünkü önce Tunus'ta başladı, komşu ülkelerden devam etti, Mısır'da devam etti. Ve Suriye'de artık yönetimin değişmesini isteyen bir gösterilerle başladı bu kriz. Sonra konu hükümetin bu gösterileri, bu göstericileri terörle, teröristle, terörist olmakla itham etmesiyle beraber sivil katliamına dönüştü. Ve bir iç savaşa dönüştü. Bölgesel bir hem göç krizine hem bölgesel bir savaşa dönüştü. Artık uluslararası aktörlerin mücadele ettiği, birbiriyle savaştığı, savaştırıldığı, uluslararası terörist grupların oluştuğu, ki DAEŞ özellikle bu dönemde en çok öne çıkan terörist organizasyonlardan biri olarak ortaya çıktı. Ve bizzat komşu olarak da en çok Türkiye'yi, en çok etkilenen ülkelerden biri olarak da Türkiye'nin hem kabul ettiği, kabul etmek zorunda kaldığı, ki insanlık vazifemiz de bu bizim. Yaklaşık 4 milyona yakın, 3,5 milyondan daha fazla insanı barındırmamız gerekiyordu. Bu bir dediğim gibi vazifeydi. Ama toplamda 500 binden daha fazla insanın, ki tam rakamı ne yazık ki kimse ifade edemiyor, bilemiyor. Öldüğü, şehit olduğu, milyonlarca insanın, ki bu da 5 milyondan daha fazla, zaten 3,5 milyondan fazlası Türkiye'de. Ürdün'de, Lübnan'da, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, yani dünyanın dört bir tarafına bundan 10 yıl önce hakikaten güzel bir ülke olan Suriyeliler şu an dünyanın dört bir tarafına ne yazık ki dalmak zorunda kaldığı bir krizden bahsediyoruz. Ve işte Mart ayı itibariyle, Mart 2018 itibariyle de 7. yılını bitirmiş bir krizden bahsediyor olacağız. AFAD olarak tabii Mart 2011'de kriz ilk başladığı andan itibaren öncelikle bu insanların barınacakları kampların kurulması vazifesini üstlendi AFAD.
Evet.
Sonraki dönemde yine Türkiye'deki Suriyelilere yönelik olmak üzere bu insanların sağlık hizmeti, bu insanların eğitim hizmeti, bu insanların diğer sosyal konulardaki hizmetleri, bu insanların kaldıkları yerlerdeki altyapıyla alakalı ihtiyaçları, yani bu insanlar belediye hizmetlerinden faydalanıyorlar, diğer hizmetlerden faydalanıyorlar ve bunların da her birinin de ilgili kurumlarla, sağlıkta Sağlık Bakanlığı'yla, eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı'yla, belediyelerle yakın çalışılarak giderilmesi noktasında koordinasyon vazifesi AFAD'a verildi. AFAD'ın en bence kıymetli olarak bugüne kadar yaptığı şeylerden bir tanesi bugüne kadar bu insanların bu hizmetleri almasını sağlanmasıydı. Tabii oldukları illerdeki bütün sosyal parametreleri de dikkate alınarak bunun giderilmesiydi. Özellikle Fırat Kalkanı'ndan sonra Fırat Kalkanı bölgesindeki insani yardımın giderilmesi noktasında içeriye inşa edilen bir lojistik insani yardım deposuyla beraber içeriye yönelik faaliyetler artırıldı. Bugüne kadar da 100 binden daha fazla Suriyeli Fırat Kalkanı'na geri döndü.
Evet.
Köylerine geri döndü. Oradaki şehir merkezleri, daha doğrusu eskiden kasabalar olan, ilçeler olan Azeze, Elbaba, Cerablus'a ve diğer Çobanbey'e, Errai'ye, diğer bölgelere geri döndüler. Dönmeye de devam ediyorlar. Ama ne yazık ki kriz bir şekilde devam ediyor. İdlib tarafındaki artık Suriye'nin ilçelerini, şehirlerini biliyoruz. Kriz devam ettiği için. İdlib tarafında yine hem yerel kuruluşlarla beraber hem Kızılay'ımızla birlikte kamplar kuruluyor. Kamplar kuruyoruz. Tabii şu aralar hem Türkiye hem uluslararası medya Afrin'i biraz daha fazla konuşsa da esasında Aralık 15'ten bugüne kadar yani yaklaşık son 2 ay süresi içinde 300 binden fazla İdlib'de yaşayan insan yer değiştirdi. Yani sadece Doğu Guta değil, hı hı. Güneyden Rusya'nın ve rejimin kuzeye doğru hareketlenmesinden sonraki o bölge esasında bir nevi ateşkes bölgesi, yani silahlanmayı azaltma bölgesi, de-escalation zone diye ilan edilmişti. Ancak özellikle o bölgenin hemen güneyindeki bölgelerde Rusya'nın ve Suriye'nin rejimin ilerlemesinden kaynaklı 300 binden fazla insan yer değiştirdi. Sayın Hocam, bu krizin belli başlı ne yazık ki böyle Mayıs sonları diyebileceğimiz kilometre taşları vardı. Madaya'da insanlar açlıkla terbiye edildi. Doğu Guta'daki kriz yıllardır devam ediyor. Yermük'te Filistinli mülteciler yine açlıkla terbiye edildi. Şeyhanun'da kimyasal silahlar kullanıldı ve çocuklar çırpınarak ne yazık ki vefat etti. Son iki ayda olan bu 300 binden fazla insanın yer değiştirilmesi de yine başka krizin hakikaten hatırlanması gereken yanlarından biri. Çünkü hem kimyasal silahların kullanıldığı hem özellikle sivillerin de ne yazık ki hedef alındığı krizlerden biri olarak tarihe not düştü. Biz de içerideki ihtiyaçları giderilmesi noktasında dediğimiz gibi hem kendi kaynaklarımızla hem Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarını koordine ederek bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Büyük krizlerden biri, çağımızın büyük krizlerinden biri. İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar en fazla göç vermiş hem ülke içinde hem ülke dışına göç vermiş krizlerden bir tanesi. İşin zor kısmı da şurası, en zor kısmı da şurası. Bir afet olduktan sonra ilk günlerden, ilk haftalardan itibaren iyileşme süreci başlıyor. Ama bu krizde gittikçe artan bir şiddette, gittikçe artan bir etkilenme oranıyla ve bir taraftan o kişinin, o kişilerin, etkilenen kişilerin gıda ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bir taraftan yıllardır gerek Suriye içinde gerek Türkiye'de yerinden edilmiş insanların uzun süreli ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. O yüzden hakikaten büyük krizlerden, zor krizlerden biri. Biz de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.
Gerçekten ifade ettiğiniz gibi belki de yakın tarihimizin en önemli, en büyük krizi. Ama AFAD'ın bu konuda yaptıklarını tüm dünya teslim ediyor. Ben uluslararası kanalları da izliyorum. Herkes gerçekten kampların uluslararası standartlardan daha iyi olduğunu ifade ediyor. Ben de kampları ziyaret etmiştim bir zamanlar. Bunun için AFAD herhalde yeterince ne kadar takdir edilse azdır. Ama esasen siz de işaret ettiniz, soruna sadece kriz perspektifinden ya da yardım perspektifinden bakmak doğru değil. Esasen bu krizi ya da göç sorunu, mülteci sorununu durdurmaya yönelik çalışmaları, çabaları öncelemek gerekiyor. Ben iki gün önce İçişleri Bakanlığımızın, İngiliz Büyükelçiliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in birlikte koordine ettiği bir sempozyumda konuştum. Sınır ve göç yönetimi şeklinde. Ben de orada göç yönetiminin felsefesi üzerine bir konuşma yapmıştım. Göç yönetimine nasıl bakılmalı diye bir soru sordum. Eski bir siyasetçimizi de hatırlayarak önce neyin olamazdığını, nasıl bakılmaması gerektiğini ifade etmek gerekir galiba dedim. Kesinlikle Avrupa Birliği gibi bakmamak gerekir diye sözlerime başlamıştım. Gerçekten çok acı bir durum çünkü bir an için diğer bölge ülkelerde, Türkiye'de, Lübnan'da, Ürdün'de Avrupa Birliği gibi sorumsuz, vurdum duymaz ve bencil davransaydı, sınırlarını onlar gibi ilkesizce kapatsaydı, herhalde bu milyonlarca insanın durumunun sonucunu hayal etmek bile çok ağır.
Yazık ki hocam.
Gerçekten o açıdan Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin çabalarını çok takdir etmek gerekiyor.
Burada şunu belki ifade etmek lazım hocam. Ben Avrupalı muhataplarımızla defalarca yaptığım toplantılarda bunu hep söyledim. Avrupa için göç krizi ne zaman başladı diye sorduğumda, ve esasında cevabını da bildiğimiz bir soru bu.
Evet.
2015'te Aylan göçmenler bebekler, Türkiye'den tabii. Yunanistan'a geçmeye başladığında yani Aylan Bebeğin boğulduğu
evet, Ümran Bebeklerin durumları
o dönemde başladığını esasında görüyoruz. Halbuki bir öncelikle zihnen Türkiye nerededir? Suriye nerededir? Yani esasında kriz 2011'de başladı.
Evet.
Ama ne zaman ki Avrupa'ya fiziken etkilemeye başladı, Avrupa o zaman evet bu kriz artık global, bu kriz artık bölgeyi de aşan bir krize dönüştü diye baktı konuya. Göç konusunda esasında herkesin hakkını teslim ettiği ama icraatta zor olan bir konu var ki o da göç konusunun kök sebeplerini tedavi etmemiz gerekir. Göç konusunda hususen kök ülkelere yönelik çalışmalar yapmamız gerekir. Yani Suriye'deki krizi politik olarak bir şekilde çözmezsek eğer Suriye göçmen üretmeye devam edecek.
Kesinlikle.
Afganistan'da yanlış ifade etmiş olmayayım ama 35 şehrin 23'ünde çatışma var, aktif çatışma var. Yani ülkenin 3'te 2'si kabaca çatışma alanı. Biz buradaki krizi durdurmadığımız müddetçe Afganlar bütün dünyaya yayılmak isteyecekler. Çünkü kendi ülkelerinde, kendi köyünde, şehrinde barış yok.
Evet.
Ya da Somali dünyadaki en büyük göçmen veren ülkelerden biridir. 20 yıldan daha uzun süren bir devletsizlik bu insanları ne yazık ki köyünü, evini, barkını terk etmeye zorladı. O yüzden ben de kesinlikle size katılıyorum. Göç konusunda ya da diğer krizler konusunda. Evet. Krizleri ortaya çıkaran sebeplere bizim daha çok odaklanmamız, daha çok konuşmamız gerekiyor.
Ya bu konuda tabii Avrupa Birliği'nin meseleye bakış, daha doğrusu Avrupa ülkelerinin meseleye bakışında çok temel sorun var. Bu haftaki yazım da Avrupa'nın krizi üzerineydi. Sağ olsun TRT'de birçok dile çevirdi. Bakışlarında çok ciddi bir sorun var. Çünkü bu soruna bakış esasen Avrupa'nın kendi değerlerine, kendi dönemine ve kendi tarihine, kendi geleceğine dair bir yanlış bakışı işaret ediyor. Sanıyorlar ki sorun olan göçmenler ya da sorun olan orada yaşayan Türkler, Müslümanlar ya da yabancılar. Esasen sorunu Avrupa'nın kendi içerisinde içe kapanan, gittikçe farklılar tehdit olarak gören ve böylelikle de Avrupa değerlerinden uzaklaşan yaklaşımlarını görmediklerinde sonucun nereye gittiğini biz 2. Dünya Savaşı öncesinde net görüyoruz. Ama konumuz orası olmadığı için oraya daha fazla girmeyelim. Ama bu sorun Avrupa'nın bakışındaki sorun göçmenlerle ilgili değil, Avrupa'nın kendisiyle ilgili, onu ifade etmiş olalım.
Benzeri sorun hocam esasında, evet belki bu konuyu başka bir konuda düzlemde ele almak lazım ama Amerika için de geçerli.
Tabii ki
Amerika göçmenlerin hem beyin göçüyle hem bizzat fiziki göçüyle gerek Afrika'dan gerek dünyanın her tarafından, Hindistan'ından, Türkiye'den, Avrupa'dan göçmenlerin büyüttüğü bir ülke. Katkı sağladığı bir ülke. Yani şu an Silikon Vadisi dediğimiz bölgedeki çalışanların çoğu esasında Amerikan vatandaşı değil. Sonradan Amerikan vatandaşı olan insanlar. Ama Amerika'nın da bazı Avrupa ülkelerinde bu tutumu esasında kendi değerleriyle de, yani o rüya ülkesi olan değerleriyle de çelişen bir durum. Ve ne yazık ki son yıllarda açıkçası o ülkelerin siyaseti de bu konuda belirleyici oluyor. Bu anlamda nereye gittiğimizi kestirmek de daha hani olumsuz anlamda söylüyorum. Sanki çok iyiye gitmiyor gibiyiz dünya siyaseti açısından.
Geçenlerde bir talk show'cuyu izlemiştim. Nasıl çeviriyor Türkçe'ye bilmiyorum ama.
Stand upçı ya da meddah belki.
Onu izlemiştim. Bir İngiltere'de olan bir olay. Hindistan kökenli bir meddah diyelim talk show'cu. Kendisine soruluyor. Niye Londra'dasın? O da şöyle cevap veriyor. Çünkü daha önce siz Hindistan'da olduğunuz için.
Evet. Aynen öyle.
Şimdi bu meselenin bu boyutunu görmemezlikten gelip şu an sırlarını kapatmak tabii ilkesizce bir yaklaşım. Tekrar belki AFAD'ın çalışmalarına dönersek, Türkiye'nin çalışmalarına dönersek, Türkiye'nin yakın zamanlarda insani yardım konusunda gerçekten kat ettiği çok önemli mesafe var. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsak, insani yardımlar açısından Türkiye'nin dünyadaki yeri nedir? Kişi başına gelir durumu vesaire açısından dönem dönem değerlendirmeler, sıralamalar yapılıyor.
Hocam öncesinde ben size bir başka tablo çizdim. Sonra o tabloda da Türkiye'nin yerini ifade etmek isterim. Esasında şu an dünya, daha önceki cümlelerde de ifade ettik ama daha net anlaşılması için ifade etmek lazım. Dünyanın birçok yerinde yangın var. Asya'da var, Asya'nın farklı yerlerinde var, Orta Doğu'da var, Afrika'da var, Latin Amerika'da var. Sadece göçle, kuraklıkla ya da başka krizlerle uğraşan tek coğrafya bizim coğrafyamız değil.
Evet.
Ve dünyada ben bu örneği de hep veriyorum çünkü benim için çok etkileyici, umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olur. Dünyada mesela kozmetik sektörünün büyüklüğü 250 milyar dolardan daha fazla. İnsani yardım sektörünün büyüklüğü 30 milyar dolar civarında. Ve yani enerji sektöründen bahsetmiyorum. Silah sektöründen bahsetmiyorum. İlaç sektöründen bahsetmiyorum. Bu kıyaslamadan sonra Türkiye'nin durumu nedir? Geçtiğimiz yıllar itibariyle ki bu da Türkiye'nin yaptığı bir çalışma değil. Yine uluslararası yapılan çalışmalarda Türkiye 6.3 milyar ABD doları yardım yapan Amerika'dan sonra 6 milyar dolarla ki bunların da çoğu yine Suriyeliler için yaptığımız faaliyetlerden kaynaklı. Dünyada rakamsal olarak ikinci. Kişi başına böldüğümüzde ki Amerika'nın zenginliği hem doğal kaynakları hem dünyadaki diğer kaynaklarla kıyaslandığında kişi başına böldüğümüzde ise dünyanın hakikaten en cömert ülkesi olarak birinci sıradayız. Ama ilk söylediğim tabloyla kıyaslandığında esasında yapılması gereken hem ülkemiz adına bir taraftan yaptıklarımızla ben hakikaten gurur duyuyorum. Ve devletimiz adına böyle bir kurumun çalışanı olmaktan, yöneticisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ama toplamda insanlık ailesinin parçası olarak da daha yapmamız gereken çok şey var diye düşünüyorum. Bireysel hayatlarımızda hepimizin aile bütçesinde birçok konuya ayırdığımız paralar var. İşte yemek için, mutfak için ayırdığımız paralar var. Enerji için ayırdığımız para var. İletişim için ayırdığımız para var. Çocuğumuzun oyuncağı için dahi ayırdığımız bir para var. Kiminde aylık 10 lira ortalamaya böldüğümüzde, kiminde 100 lira çok daha fazla. Ama özellikle dünyanın başka bir coğrafyasındaki, belki hiç görmeyeceğimiz, belki hiç gitmeyeceğimiz bir coğrafyadaki işte 5 liralık antibiyotiği bulamadığı için ölecek olan, ölen ya da işte hakikaten açlıktan ölen, ki bu devirde bile dünyanın farklı ülkelerinde hala açlıktan ölen insanlar var hocam. Onlara yönelik faaliyetleri de düşününce, evet biz ülkemiz olarak baktığımızda çok iyi bir noktadayız ama daha yapmamız gereken çok şey var diye düşünüyorum.
Sevgili dinleyiciler, Kudret Bülbül'le Çeşme Cihan programındasınız. Çok değerli başkanı Sayın Doktor Mehmet Güllüoğlu ile AFAD'ı konuşuyoruz. Mehmet Bey, elbette yurt dışına yönelik çok faaliyetleri var AFAD'ın ama Türkiye bağlamında da deprem, sel, heyelan gibi afet ve acil durumlarına yönelik çalışmaları da var. İsterseniz biraz da bu açıdan AFAD'ı tanıyalım.
Tabii ki. Esasında ilk başta da ifade ettiğim gibi AFAD'ın esas kuruluş maksadı evet, bu. Ve ülkemiz bir afet ülkesi. Hiç bu konuyu böyle yumuşatacağımız bir durum ne yazık ki yok. Ülkemiz tam bir afet ülkesi. Ülkemiz nüfusunun %50'sinden daha fazlası hakikaten riskli bölgelerdeki deprem kuşağında yaşıyor. Sadece İstanbul, sadece İzmir değil. Türkiye'nin birçok şehri bu anlamda hakikaten deprem açısından riskli bölgelerde, fay hatlarına yakın bölgelerde yaşıyor. Yine ülkemizde deprem bizim en çok üzerinde çalıştığımız alan, ancak heyelanlar, seller, kaya düşmesi gibi depreme göre yıkıcılığı daha az ama sıklığı daha fazla olan afetler var. Özellikle bu dönem, yani işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart gibi dönemlerde yağışlar arttığı için bunlara bağlı olarak artan ne yazık ki afetler var. Daha az sayıda da çığ görüyoruz. Ama tabii bu afet konusu, ben bunu her fırsat bulduğum her bir iletişim kanalından, radyolardan, televizyonlardan, söyleşilerde her imkanda anlatmaya çalışıyorum. Sadece bir kurumun becerebileceği, altından kalkabileceği bir konu değil afetin yönetimi. O yüzden her bir bireyin, her bir yerel yönetimin, her bir aile reisinin hakikaten katkı sağlaması gereken bir alan. Evet, biz makro anlamda yapılması gereken birçok çalışmayı yürütüyoruz. Bu bazen yasal düzenlemeler oluyor, bazen kamunun bizzat kendi bütçesiyle yapması gerekenler oluyor. İlgili kamu kurumlarıyla birlikte yapmamız gerekenler oluyor. Ama bu konu hakikaten, yani şöyle ifade edeyim, sigaranın zararları noktasında bakanlıklar istediği kadar önlem alsın. En nihayetinde bu konuda bireylerin yapması gerekenler var. Sigarayı bırakmaları lazım. Tabii. Yoksa kanser olursunuz. Bunun gibi bir ilişki var ortada. Bir hekim olarak da bu vazifeyi de yerine getirmiş olayım. Ama diğer tarafıyla da afet konusunda da bireylerin güvenilir evde yaşadığını kontrol ettirmesinden, bu konuda yapılması gerekenleri, eğitim almaya, bu binasının sigortasını, DASK'ın zorunlu deprem sigortası var mı yok muyu kontrol ettirmeye, şehrinin bu anlamda, mahallesinin bu anlamda güvenli olup olmadığını kontrol ettirmeye kadar birçok konu var esasında. Biz AFAD olarak, özellikle topluma yönelik olarak, bu eğitimleri artırmayı,
evet,
burada yeni iletişim kanallarını ve yeni yolları da şu an üzerinde çalışıyoruz. İnterneti daha fazla kullanabileceğimiz, artık mobil teknolojileri daha fazla kullanabileceğimiz, birçok iletişim kanalını kullanabileceğimiz konular üzerinde de çalışıyoruz.
Okullarda da eğitim veriyorsunuz.
Okullarda bugüne kadar 9 milyondan fazla, bunların da çoğu okullarda olmak üzere eğitim verildi ama bunu sürdürmemiz gerekiyor. İlk yardım ve afet ilişkisi çok kuvvetli bir ilişkidir. Çünkü ilk yardım sadece afetlerde değil ama afetlerde de çok ciddi miktarda hayat kurtarır. İnsanlar bazen hakikaten afetlerde evi yıkılmıyor ama çok basit bir düşmeden dolayı bile yaralanabiliyorlar. Hatta can kayıpları oluşabiliyor. O yüzden buralarda da hani ilk yardım dediğim gibi hayatın her alanında önemli. Ancak özellikle afet ve ilk yardım arasında çok kuvvetli bir ilişki var. Toplumun direncini artıracak faaliyetler üzerinde çok hakikaten yoğun çalışmalarımız var. Burada da yerel yönetimler, yerel yönetimlerden kastımız belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, il ve ilçelerdeki diğer yönetimlerle çok hakikaten yakınlaşıyoruz, yoğun çalışıyoruz ama çok geniş bir alan ve dediğim gibi deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi olmak üzere bu temel dört afetle alakalı olarak biz Amerika'da kasırgalar, hortumlar ve deprem en çok gözükürken bizim ülkemizde ise deprem birinci sırada, diğer afetler sonra geliyor. Bu konu bizim esasında mutfakta çok yoğun çalıştığımız, bazen yaptığımız faaliyetin çok görünürlü olmayan ama arkasında hayat kurtaran vazifemiz. Bunun da çok tıptaki önleyici tıp gibi çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz açıkçası.
Evet. Tabii sadece afetlerle, afet anında müdahale etmekle sınırlı değil afat. Ama diğerini de afada yüklemek gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Yani toplumu afete hazırlamak, afet anında ne yapabileceğine dair eğitim programlarıyla hazırlamak büyük bir sorumluluk, çok değerli bir çalışma. Siz de ifade ettiniz, yurt dışında bazı ülkelerde bunun için simülasyonlar dönem dönem bütün bir ilçeyi ya da ülkeyi kapsayacak eğitimler de yapılıyor. Dolayısıyla okullarda eğitim son derece önemli ama maalesef bizim kültür olarak bunu çok önemseyen bir tabiatımızda çok yok galiba. Genellikle öyle olmaması gerektiğini çok biliriz ama dediğiniz konularda daha önceden hazırlık yapma konusundaki kültürel eğilimimiz biraz sınırlı galiba. Herhalde daha fazla görev düşüyor hepimize.
Ben umutluyum hocam. Şöyle ki Türkiye'de mesela emniyet kemeri takma oranı gitgide artıyor. Yani sadece polisi görünce değil,
evet.
Hakikaten arabaya binince bu emniyet kemeri takılması hayat kurtarır. Yaklaşımı gitgide artıyor. Bizim bu güvenli yaşam, bizim bu afet kültürüyle alakalı konularda da ben gelecekte çok daha iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Ama sizin de hani ifade ettiğiniz bu hakikaten toplumsal ve kültürel olarak yaklaşılması gereken bir konu. Bunun için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla beraber yani bizim sonuçta yaptığımız bu faaliyet en nihayetinde Ankara'daki yöneticileri değil, o ildeki o kişiyi kurtaracak.
Yani bu farkındalık çalışmaları çok değerli ama biraz zaman alıyor galiba.
Evet, evet.
O kültürel kodların değişmesi. AFAD tabii arama kurtarma kapasitesinin geliştirilmesi açısından da katkı veren bir kuruluş. Toplumu yine buna hazırlayan da bir kuruluş. Uluslararası kurtarma çalışmalarına da katkı veren bir kuruluş. Biraz da bu açıdan yaptığınız çalışmalara değinsek.
Tabii ki hocam. Şu an Türkiye genelinde 2000 civarında arama kurtarma uzmanımız var. Arama kurtarma teknisyenimiz var. Ve biz bu çalışanlarımızın standartlarını, aldıkları eğitimleri de yükseltmek maksadıyla uluslararası INSARAK standartları diye ifade edilen standartlarda hem eğitimlerini aldılar hem de bu
INSARAK, öyle
INSARAK,
mi?
Evet. Uluslararası Search and Rescue Advisory Group diye kısaltılan arama kurtarma danışmanlık grubu diye Türkçeleştirebileceğimiz bir standart var. Onun standartlarını aldılar ve dönem dönem sınavlarına girerek hem kendi ülkemizden gözlemcilerin hem dünyadan gözlemcilerin gelip denedikleri ve böylece toplamda esasında kalitenin yükseldiği bir standartlarda arama kurtarma ekiplerimiz, gerek teçhizatımız, gerek arkadaşlarımızın aldığı eğitim, gerek köpeklerimizin durumu ki arama kurtarmada köpekler önemli yer tutar. Belli bir çıtayı yakaladık. Bunu yaymak, bunu toplumun ya da işte kamunun diğer kapasitesiyle beraber kuvvetlendirmek istiyoruz. İtfaiye ile bu anlamda yürüttüğümüz yakın çalışmalar var. Arama kurtarma gönüllüleriyle beraber yürüttüğümüz çalışmalar var. Yine bu konudaki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürüttüğümüz çalışmalar var. Bilinen bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bu anlamda protokolü imzaladık. Gitgide de yayacağız bunu. Çünkü hakikaten bu kapasite sadece bir kurumda olmakla yetecek bir kapasite değil. Bunu topluma aynı şekilde arama kurtarma konusunda geniş bir şekilde yaymak gerekiyor. Geçmişle kıyaslandığında yani 2011'deki Van depremi ve 99 depremiyle kıyaslandığında çok daha iyi bir noktaya gelindi Van depreminde. Van depremiyle bugünü kıyaslandığında ondan da ileriye gidilmiş durumda. Ama hocam siz de takdir edersiniz ki bu konu bitmeyen bir konu.
Tabii.
Gelişen teknolojiler, gelişen yaklaşımlar, değişen binalar. Eskiden bu kadar çok yüksek katlı bina yokken şu an artık çok yüksek katlı binalardan bahsediyoruz. İnşaat teknikleri, inşaatlarda kullanılan materyaller değişiyor. Farklı inşaat usulleri geliyor. O yüzden bunların her biri değiştikçe buralardaki ekipler de kendilerini yenilemesi gerekiyor. Ekipmanın değişmesi gerekiyor. Biz de bunu kendimize adapte ediyoruz. Biz de dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de bizdeki muadil kuruluşu olan Sivil Koruma Mekanizması, Civil Protection Mekanizması'nda üyesiyiz. Hatta onlar özellikle davet ettiler. Türkiye ve AFAD sadece Türkiye için değil aslında bölgesi için yani hem Orta Doğu hem Orta Asya hem Kafkaslar hem Balkanlar için bir kıymet oluşturuyor. Şu an Balkanlarda bir sel olduğunda bazen kendi ülkelerinden daha hızlı Türkiye oraya ulaşabiliyor.
Onu unutmuşum aslında sormayı. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ya da diğer uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapıyorsunuz herhalde.
Evet, evet. Yani en son geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri bizzat Filippo Grandi ziyaret ettiler. Ve önümüzdeki günlerde uluslararası bir global anlamda bir anlaşma imzalıyor olacağız. Dünyadaki göç konusuyla alakalı, krizlerle alakalı bir anlaşma imzalıyor olacağız. Cumhurbaşkanımız da kendisini kabul etmişti. Dünyanın farklı ülkelerinden farklı kuruluşlarla, bu bazen uluslararası kuruluşlar, BM kuruluşları. En yakındaki bir başka örnek, Uluslararası Çocuk Doktorları Birliği geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiler.
Çocuk Doktorları Birliği.
Evet, International Pediatrician Association diye. Onlar ziyaret ettiler.
Ne güzel bir birlik.
1 milyon çocuk doktorunun oluşturduğu, Türkiye'de Türkiye Pediatri Derneği'nin üyesi olduğu, işte her bir ülkede, 140'tan fazla ülkede, o ülkelerin çocuk doktorlarının üyesi olduğu dernekleri toplayan uluslararası bir çatı. Bu birçok kuruluşun vardır. Uluslararası işte Genel Cerrahlar Birliği vardır. Uluslararası Kadın Doğum Uzmanları Birliği vardır. Burası da Uluslararası Çocuk Doktorları Birliği diye bir yapı. Onlarla görüşüyoruz. Dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara özel hangi krizlere neler yapabiliriz diye. O yüzden AFAD bu anlamda da hani ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.
Ne güzel. Ağır ağır toparlıyoruz. Ağır ağır programın sonuna yaklaşıyoruz. Elbette bir kurumun başkanı olarak bütün faaliyetler değerlidir ama size şöyle bir soru sorsam. Şu ana kadar yaptığınız faaliyetler arasında sizin en anlamlı gördüğünüz ya da sizi en fazla heyecanlandıran 3 faaliyeti sorsam ne dersiniz?
Tabii AFAD'da esasında çok eski bir yani kişisel tarihim yok.
Evet.
Ama bugüne kadarki insani yardım anlamında belki en zihnimde kalanı paylaşabilirim. En çok iz bırakanı belki paylaşabilirim. 2011'de Somalili göçmenlerin yaşadığı Kenya'daki kampa gitmiştik. Başka bir sivil toplum kuruluşunun gönüllüsü olarak gitmiştim. Dadaab mülteci kampına gitmiştim. Dadaab mülteci kampı o dönem normalde 1991'de kurulan bir kamp burası. 90 bin kişilik bir kapasiteyle kurulmuş durumda. Ama o dönem 500 bine çıkmıştı kapasitesi.
90 binden 500 bine.
90 binlik kamp 500 bine çıkmıştı. Ve Birleşmiş Milletler, diğer sivil toplum kuruluşları oradaki ihtiyacı karşılamaya yetmiyordu. Bir Ramazan günüydü Sayın Hocam ziyaret ettiğimiz. 2011'deki Ramazan günlerindeydi. Ve gözümle ne yazık ki açlıktan ölen çocukları orada gördüm.
Evet.
Yani birçoğumuzun işte videolarda, televizyonda gördüğümüz o görüntülere hakikaten şahitlik
şahit
ettik.
Oldunuz, evet.
Yani çocuğun mezara konulduğunu vesaire gördük. Yani çocuğun yüzüne sinek konuyor. Çocuğun o sineği kovmaya dair mecali yok. O kadar böyle hali kesilmiş. Ve böyle bir çocuk değil. Yani belki yüzlerce çocuk, belki binlerce çocuk. Ve orada hani bir kap biri yemek getirecek de ben o yemeği yiyeceğim diye insanları günlerce beklediğini ne şahitlik ettik.
Evet.
Bu hakikaten zihnimde kalan manzaralardan biriydi. 2009'daki Gazze saldırısında, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıda insansız hava araçlarının, uçakların Gazze'yi nasıl bombaladığını bizzat Refah sınır kapısında şahitlik ettim. Önce bombalıyordu, arkasından ambulanslar yaralıları Refah sınır kapısına getiriyordu. İşte uzuvları kopanlar hakikaten ya da...
Benim de hayatta en duygulandığım anlardan birisi de evde bu olayla ilgili dinlediğim haberdi. Ülkemle bir taraftan bu olayın üzüntüsünü yaşarken bir taraftan da ülkemle gurur duymuştum. Çünkü yine TRT'deydi galiba, haber şöyle verilmişti. İşte Refah mülteci kapısı açılsın diye orada bekleyen Türkiye'den çok sayıda sivil toplum örgütü sınırda bekliyordu.
Onların içinden biriydik hocam.
Ne güzel.
Onlardan biriydik. Ama bazen de tabii çok bazen keyifli anlar da olabiliyor. İranlı Irak depreminde birkaç ay önce depremden insanların evleri yıkılmıştı. Onlara işte hem çadır kuralım hem arama kurtarma ihtiyacı olanlara yönelik hizmet verelim dedik. Bir tanesi böyle çadırları kurarken ısrarla dedi ki durun size öğlen yemeği hazırladık. O şartlarda öğlen yemeği hazırladık. Önce kuru fasulye pilav, arkasından da çay ikram ettiler.
Evet.
O yüzden hakikaten çok yaptığımız işin ben maddi manevi çok tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Özellikle manevi anlamda çok tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Ama bazen de zor sahnelere şahitlik etmek zorunda kalıyoruz. O tarafında üzerimizdeki vebal, üzerimizdeki zor kısmı olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bize olan, bu hekimler için de hep söylenir, Allah size muhtaç etmesin ama siz sizde bırakmasın diye.
Kesinlikle hastaneler
İnsani için. Yardımda ne yazık ki böyle, ama insani yardım olan ihtiyaç ne yazık ki artacak gibi gözüküyor.
Evet.
Krizler azalmıyor, krizler artıyor. Ve gerek iklim değişikliği sebebiyle, gerek işin rutininde devam eden afetler kaynaklı ve de insan kaynaklı afetlerden dolayı da dünyada insani yardıma maddi anlamda da, kişi sayısı anlamında da ihtiyaç hakikaten artıyor. O anlamda her bir bireyin de, bizi dinleyen her bir şahsın da bu konulara daha fazla merak salmasını, biraz daha hakikaten can kulağıyla dinlemesini istirham edebilirim ancak. Bazen haberlerde duyuyoruz, bir yerde bir saldırı olduktan sonra şu kadar kişi vefat etti, şu kadar yaralı var diye. Oradaki her bir rakam bir kişi. Evet, bir hayat, o kişinin akrabası var, o kişinin bir erkekse eve ekmek götürüyordu, bir çocuksa bundan sonra artık hayat hep öyle gidecek, bir kadınsa artık o evin bütün aile çöktü demektir. Bazen bu istatistikler, bazen bu haberler bizim duygusuzlaştırıyor mu diye de açıkçası korkuyorum. Ama bu krizlerin bir kısmına bizzat giden biriler olarak da görüyorum ki oradaki her bir rakam bir hayat. Evet. Bir ailenin hayatı, bazen bir iş yerinin her şeyi. O yüzden biraz daha etrafımızdaki, özellikle genç kardeşlerim, bizi dinleyen gençler varsa onlara ifade etmek isterim. Böyle bakmalarının daha insani olduğunu düşünüyorum.
Evet. Az önce Irak'taki ikram için ifade ettiniz. İnsanların bir şeyleri varsa ikram etmesi elbette değerli. Ama bir şeyleri yokken İkram etmeleri ya da ikram etme çabaları herhalde çok daha karşılıksız, çok daha büyük anlamlı olması gerekir.
Hocam, Suriye içindeki çadırları, ki yani çamurun içindeki çadırları ziyaret ettiğimizde hayır diyor, sizi mırrasız göndermeyiz.
Evet.
Yani hiçbir şeyleri yok. Bir kahve fincanları ve bir işte ufak bir sürahiye benzeyen bir şeyleri kalmış, diyor ki mırramızı içmeden, ya çadırdaki insanlar söylüyor bunlar.
Evet. Programımız bitti sayılır aslında, bir 10 dakika kadar da ya da 10-15 dakika kadar da uzatmış durumdayız, ama son olarak eksik bıraktığımız ya da şunları da ifade etmek isterim dediğiniz ve 160 ülkeden, elbette her yaş grubundan insanlar bizi dinliyor olabilir. Siz de biraz değindiniz gençlere yönelik tavsiyelerden. Bizi dinleyenlere vermek istediğiniz mesajınız nedir diyerek son soruyu sormuş olsam.
Ne yazık ki birkaç gün önce Suriye Birleşmiş Milletler temsilcisini çok çok böyle insan olarak, hani bütün politik, bütün krizden bağımsız olarak söylüyorum, insan olarak beni olumsuz anlamda etkileyen bir mesajı oldu. Cehennem yeteri kadar büyük, hepimizi alır diye. Ben de bilakis, yani dünya hepimize insani olarak yaşama yetecek kadar büyük olduğunu düşünüyorum. Evet, afetler konusunda yapmamız gereken çok konu var, ama özellikle insan kaynaklı yaşanan krizlerle alakalı olarak bizim bu olayları bir diziye verdiğimiz en azından o kadar önem vermemizi, ben ne yapabilirim diyerek dünyayı, özellikle Türkiye kabuğunu kıran değişen bir ülkenin vatandaşı olarak söylüyorum bunu aynı zamanda, dünyaya artık daha başka gözle bakmamız gerektiğini ve Fırat'ın kenarındaki kuzudan kendini mesul hisseden bir anlayışla dünyaya bakmamız gerektiğini hissediyorum. Hep bu ifade ediliyor. Bunu sadece duygusal bir yaklaşımla değil, bunu bizzat giden ve şahitlik eden biri olarak söylüyorum. Beklenen bir topluluğuz biz. Bunu sadece millet, evet, olarak söylemiyorum. Bunu hakikaten insanlar bir başka insanı bekliyor. İnsanı bekliyor. Dünyaya böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Karşımızdaki insanın önce iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu da hem şahsen hem yaptığımız işte devletimiz adına, milletimiz adına hakikaten en iyi şekilde nasıl yaparım onu düşünüyorum. Bunları daha çok konuşmamız gerektiğini, bazen insanlar yemek tariflerini konuştuğu kadar dünyada açlık çeken insanları konuşmuyorlar. Ya da insanlar obeziteyle mücadele edildiği kadar dünyada sıtmayla, dünyada zatürreyle mücadele edilmesi gerektiğini bilmiyorlar. O yüzden yer verdiğiniz, davet ettiğinizde hususen teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum değerli başkan. AFAD'ın faaliyetlerini değerlendirdik Doktor Mehmet Güllüoğlu ile. Doğrusu kimse kriz istemez, kimse sıkıntı olsun, kimse afet olsun istemez, ama afet olduğu zaman, sıkıntı olduğu zaman, dert olduğu zaman bu tür kurumları her zaman yanı başında ister. Tabii bu tür kurumların şöyle de bir zorluğu var. Bir iş dağılımı yapabilmeleri de son derece zor. Sürekli afete hazır olmalı. yarın ya da her an bir kriz olacakmış gibi bir çaba içerisinde olunması gerekiyor. Çok önemli bir ifadede bulundu Mehmet Bey. Biz beklenen bir topluluğuz. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü bizim siyasal sınırlarımız ya da bizim medeniyet ve kültürel sınırlarımız siyasal sınırlarımızı fersah fersah aşıyor. Dünyada çok az böyle beklenen bir millet, bir kriz anında, bir sorumluluk sorun anında çok az kendisine bu kadar anlam yüklenen bir millet vardır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün Türkiye'nin soft power ya da yumuşak güç kurumlarından AFAD'ı değerlendirdik. AFAD'ın Türkiye kadar yurt dışında yaptığı çok önemli çalışmalara bir ölçüde bir nebze yer vermeye çalıştık ama hepimiz biliyoruz ki AFAD bundan daha fazlasını daha çok coğrafyada yapıyor. Haftaya yeni bir konu ve konukla tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.